Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası üretmenin hafızasına hep birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ben Ece, Postal Stüdyosu'ndan sizlere merhaba diyorum. Herkese merhaba, Üretim Kaydı'nın bu bölümünde konuğum Bermin Söylemez. Hoş geldiniz Bermin Hanım.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Siz?
Ben de iyiyim. Ya ben biraz heyecanlıyım çünkü bütün filmlerinizi çok seviyorum ve hani bugün böyle uzun uzun sorularım var.
Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim konukluk davetimi kabul edip geldiğiniz için. Buradan Haşmet Bey'e de ben bir selam yollamak istiyorum kendisine. O da vesile oldu bu bölüm için. Teşekkür ediyorum kendisine de.
Onun da selamları var. İleteceğim.
Teşekkür ederiz. Ben de onun selamını aldım şu an. Ben önce sizin sinema yolculuğunuza nasıl başladığınızı merak ediyorum. Şimdi Uçan Süpürge'de izlerken kısa filmlerinizden orada biraz bahsetmiştiniz. Aslında Bilgi Olgaç'la hani İpekçe'nin çekimini set ziyaretinde bulunduğunuzda onun asistanı olmanızla başlıyor hikaye. Hani daha doğrusu kurgu asistanı olmanızla ki Pelikür'le çalışılan zamanlardan bahsediyoruz.
Evet.
Ya beni de çok etkileyen bir film Bilge ve Öğrencisi, bir rejistanın günlüğü. Çünkü tam olarak üretim kaydını yapmak istediği şeyin film olmuş hali. O yüzden.
Ne güzel.
Evet evet, yani onu çok beğenerek izlemiştim. Filmle ilgili başka bir sorun da var mı? Önce sizin Bilge Olgaç'la tanışmanız ve onunla hani sinemaya dahil olma hikayenizi bir dinlemek istiyorum.
Bilge Olgaç'la o İpekçe filminin kurgusunu yaparken tanıştım. Yeni başlamıştı kurguya, birkaç gün olmuştu. Benim arkadaşım sette çalışmıştı ve ben de ısrar ediyordum tanıştırması için. Fono Film'de ziyaretine gittik. Yalnız başına kurgu yapıyordu ve yani bütün filmin işte iş kopyası denen kopyası üzerine çalışıyordu. Sohbet ettik. Ben kendisine hayranı olduğumu ve filmde yani bir şekilde çalışmak istediğimi, asistanı olmak istediğimi söyledim. Ben de aslında bu kadar cesur biri değilim ama o anda öyle bir cesaret buldum kendimde. O da yani şu anda yalnızım, asistanım yok, istersen başla dedi, hemen başla dedi. Ben de büyük bir mutlulukla başladım ve de heyecanla tabii.
O zaman aslında ben şey soracaktım, sizin bu süreçteyken bir günlük tuttuğunuzu Bilge Olgaç biliyor muydu?
Hayır, şöyle, aslında ben günlük tutmuyordum. O günlüğü sonradan oluşturdum. Filmi yaparken, yani Bilge ve Öğrencisini yaparken sonradan, yıllar sonra o günleri hatırlamaya çalıştım ve o günleri hatırlamaya çalışarak bir kendi içimde bir zaman yolculuğuna çıktım. Bilge Olgaç'la nasıl çalıştım, gün be gün neler yaptık, Fono Film Stüdyosu'na gidiş gelişlerimiz. Tabii ki bir sürü şeyi zaten hatırlıyordum, hafızamda canlıydı. Ama bir taraftan da bazı ayrıntılar, örneğin oraya tekrar gittim, fotoğrafların üzerinden geçtim ki çok az fotoğraf vardı elimde. Daha sonra da o günlüğü böyle gün gün, zaman zaman gözümün önünde canlandırarak tekrar oluşturdum. Biraz da çizerek, çünkü çizmek de bana bir şeyleri hatırlatıyor. Ve o günlerde de cep telefonları yoktu. Biz setlerde çalışırken, devamlılık tutarken hep çizerdik veya not alırdık. Polaroid fotoğraf makinesi varsa onları kullanırdık. O yüzden de çizerek de hatırlamaya çalıştım. Bilge ve Öğrencisi biraz öyle oluştu diyebilirim.
Şeyden merak ettim ben de. Yani bu arada bu büyük bir şey. Yani günlük okuyoruz zannetmiştim ben. Bu sorunu oluşturan bir kurguysa tam üretim kaydet bir konu.
Öyle.
Yani bir güncel olarak anlatmaya peki nasıl karar verdiniz diye sorayım. Çünkü hani üretim kaydı da tam olarak bunu söylüyor. Yani aslında kendi sürecinizi anlatırken bir hikayeleştirmekten bahsediyoruz burada da. Hani bunun en doğru yöntem olduğunu nasıl bir kararla oluşturdunuz, onu merak ettim.
Hem sezgisel bir şey hem de aslında genç bir asistanın, yönetmen yardımcısının gözünden yazmak istedim. Çünkü özellikle şimdiki genç kuşaklar Bilge Olgaç'ı tanısınlar ve sanki onun yanında çalışıyormuş gibi hissetsinler istedim. Öyle bir özdeşlik kurulabilir diye düşündüm. Aynı zamanda da yani benim yaşadığım o sinemaya yeni başlama sürecini genç birinin gözünden anlattığım zaman daha kolay anlaşılabilir olacağını ve daha özel bir şey, yani özelden çıkarak genele gidebiliriz diye düşündüm. Öyle bir düşünceyle oluştu ama Ben günce dilini çok seven bir insanım. Yani istikrarlı olarak günlük tutamıyorum. Not yazıyorum, not defterlerim var. O yüzden de yani günlük bana çok yakın bir dil, çok sevdiğim bir dil. Öyle günlük dili olan filmleri severim, özellikle bulmaya çalışırım, izlerim. İç ses çok sevdiğim bir anlatım tarzı. O yüzden de bilge ve öğrencisi öyle olsun istedim. Ama biz tabii film sırasında da birçok belgeyi ve fotoğrafı ve görseli yeniden bulmak zorunda kaldık, araştırmak zorunda kaldık. Bilge ve o öğrencisinin görsellerini oluştururken hem sahaflara başvurduk hem de sinema koleksiyoncularına başvurduk. Çünkü o filmlerin çoğu bulunamıyor. Benim çalıştığım filmlerin kopyaları bende kötü kayıtları vardı. O yüzden de iyi kayıtlarını bulmak zorundaydık. Sinema koleksiyoncularında da bu filmlerin DVD'leri var. Fakat onlarla da böyle çok ilginç bir şekilde telefonlaşarak sanki bir polisiye bir dedektif gibi hepsini araştırarak şu film sizde var mı? Kızın adı Fatma'yı nereden bulabiliriz? Onda yok ama şunda var, şunu arayın. Telefonu nedir? Yoluyla bulduk. Biraz iğneyle kuyu kazar gibi oldu. Burada Haşmet Topaloğlu ile beraber çalışıyorduk yine. Aynı zamanda prodüksiyonda çalışan Serhat vardı arkadaşımız.
Serhat Mutlu.
Yani onlar mesela Kadıköy'deki sahaflara gittiler. Bilge Olgaç'ın ilk öykülerinin yayınlandığı dergileri araştırdılar. Yine iğneyle kuyu kazar gibi bir şey. Çünkü yani bir sürü sahaf var, bir sürü dergi var. Ama büyük bir şans eseri buldular yani o dergileri bulmak, yelpaze dergileri. Böyle oluştu.
Tam olarak aslında Türkiye'de arşivciliğin ne kadar elzem bir konu olduğunu da anlatan bir hikaye oldu bu. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Burada tabii çok desteği olan insanlar oldu. Mesela fotoğraflar da aynı şekilde araştırdık. Geçmişten fotoğraflar bulmak için hem o dönemde yine Bilge Olgaç'la çalışmış olan arkadaşımı yıllar sonra aradım. Onunla çalışmış gazeteci arkadaşları aradık vesaire. Sonra nadir kitap gibi bazı sitelerden slaytlar, diyalar bulma imkanımız oldu. Yani gerçekten aradığınız zaman bir şeyler buluyorsunuz. Biraz da karşınıza çıkıyor, destek de alıyorsunuz. Ama arşivcilik çok ciddi bir konu ve Türkiye'de çok dağınık.
Ne yazık ki. Yani sinema arşivi özellikle bununla ilgili yakın zamanda da büyük bir kriz olmuşken Mimar Sinan Üniversitesi'nde bunun da altını ben de çizmek istedim. Peki sizin kendi kameranızla çıktığınız yolculuğa gelelim istiyorum şimdi de. Yani şöyle not almışım ben. Hani Bilge Olgaç yapımcı bulamıyordu ve hani o dönemde o yüzden hani o biraz ara vermişti. Siz de aslında bu süreçte kendi kameranızla bir yolculuğa çıkmaya karar vermişsiniz.
Evet.
Galiba hani hem yapım koordinatörü hem de kurgucu olarak yine başka işlerde çalışmışsınız diye.
Evet, yönetmen yardımcılığı, yapım koordinatörlüğü, reklamda metin yazarlığı, uzun süre çeviri de yaptım ben. Film çevirisi yani hem altyazı hem dublaj. Yani bu tür işler yaparak prodüksiyonda dediğim gibi yapım koordinatörlüğü, yani yıllar içinde birçok İşte çalıştım. Özellikle de sinemanın hemen hemen her kolunda çalıştım diyebilirim. Daha sonra da kendim küçük bir kamerayla bir belgesel çekerek bir yolculuğa çıktım. Böyle yani, ama öncesinde de aslında bir tane kısa film teşebbüsüm var. 16 milimetre bir kısa film. O kısa film maalesef kameradaki bir hata yüzünden tam olarak çıkmadı. Yarısı çıktı, yarısı çıkmadı. Çıkan kısımları daha sonra Uyku Hali adlı deneysel filmimde kullandım.
Evet, teknik her zaman böyle sorunlarla gelebiliyor. Bu yüzyılda da geçerli. O biraz üzücü bir durum oluyor ya. Yani hep böyle yedekli gitmek falan benim de böyle gergin olduğum şeylerden biri. Podcast kaydı alırken hani sürekli şu an mesela gözüm orada alıyor mu? Evet tamam hani gitmedi değil mi, kaybolmadı gibi. O yüzden teknolojiyi biraz ben de mesafe duruyorum diyebilirim.
İlk başta büyük bir hayal kırıklığı olabiliyor ama yani işte umudu taze tutup devam etmek gerekiyor her süreçte.
Bu belgeselle ilgili şunu söyleyeceğim ben de o tarafa gelmek istiyorum ama aslında siz bir basın ajansıyla birlikte çalıştığınız bir dönem var yine bir Almanya televizyonu için yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, önce ARD Televizyon Türkiye temsilciliğinde çalıştım. Hem kurgucu olarak hem de yapım koordinatörü olarak. Daha sonra da BBA Basın Ajansı'na geçtim. Orada da yine aynı işleri yapmaya devam ettim ve orada kısa film ve belgesel yapmaya başladım.
Ben de şunu düşündüm aslında sizin bu kısa belgesel olan filmleri izlediğimde biz bugünün YouTube'unda gördüğümüz hani böyle belgesel habercilik denen bir format var ya biraz aslında onun temeli olarak gördüm ve tabii aslında daha iyi bir versiyonu bence. Hani aslında oradaki haber üretimine benzeyen bir nokta var. Şunu sorarak başlayacağım yani o yıllarda hazırlık süreci aslında nasıl oluyordu? Yani bir fikri o ajansa siz nasıl kabul ettirebiliyordunuz yoksa daha özgür müydünüz diye ilk olarak bu soruyla başlamak isterim.
Öncelikle ben o filmleri ajans için yapmadım. Yani kendim bağımsız yapıyordum. Ajans bana destek oluyordu. Yani teknik destek veriyordu. O ajans tamamen yurt dışından gelen haber ajanslarıyla ve gazetecilerle çalışıp haber ve belgesel üreten bir ajanstı. Ben orada ayrıca kurgucu ve yapım koordinatörü olarak çalışıyordum. Ama kendi filmlerimi de oradan artan zamanlarda, onların herhangi bir iş yapmadığı zamanlarda, oradaki ekip arkadaşlarımız da, oradaki görüntü yönetmeni Cihat Taşkın mesela, bu kısa filmlerde ve belgesellerde görüntü yönetmenliği yapmıştır. Yine aynı şekilde seste, ulaşımda ve birçok değişik alanda BBA'nın sponsorluğu vardı diyeyim. Yani onlar bana destek oldular. Bütün kısa filmlerime ve belgesellere. Hazırlık sürecini ben tamamen kendi araştırmalarım üzerinden yapıyordum. Örneğin Bıyık'ta Palaşayır zaten oradaki karakterlerden Palaşayır benim Beyoğlu'nda gördüğüm dikkatimi çeken bir karakterdi. Pala bıyıklarıyla, ceketiyle, madalyonlarıyla hem gösterişte hem de o şiirlerini okumak isteyen, herkesle konuşmak isteyen, fotoğraf çektiren bir karakterdi. Onun dışında Kahramanmaraş'ta bıyık şampiyonları olduğunu okumuştum. Bu da çok dikkatimi çekmişti ve de çarpıcı gelmişti bana. Mutlaka filmde bıyık şampiyonlarına da yer vermeliyim diye düşünmüştüm. Maraşlı iki arkadaşım vardı. Bir tanesi zaten tarihçi Osman Köker ve o da filmde kendi bıyıkları üzerine konuştu. Tarihi boyutu üzerine konuştu. Sonra da Maraş'ta bazı bana destek olacak gazeteci arkadaşlar bulmama yardımcı oldu. Diğer Maraşlı arkadaşımın evinde kaldım. Orada annesi babası beni misafir ettiler. Böyle bu şekilde yani tamamen hatta o zamanlarda şey diyordum bizzat prodüksiyon. Çünkü
Çok iyi.
çünkü yani hem arkadaşların desteğiyle hem de kendi kameramı alarak giderek araştırarak bu şekilde çekiyordum. Aslında bu da yani çok heyecan verici bir süreç. Bilmiyorum tek başına yapıyor olmak her zaman da yakınlarınızdan bir destek geliyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle bugün de aynı şekilde hiçbir şekilde yani bugün de aynı şekilde ancak üretebiliyoruz ilk adımlarda. O yüzden bunun böyle 10, 30, 20 sene öncesi de farklı olmadığını görmek biraz iyi hissettirdi bana açıkçası. Ya Bıyık'ta çok gülmüştüm ben Uçan
Teşekkürler.
Süpürge'de izlerken. Ve şunu düşünmüştüm yani bu erkeklerden aslında bu film bitiminde nasıl bir dönüş aldığınızı merak etmiştim. Dalga geçildiğini mi düşündüler ya da işte bizi neden böyle gösterdin dediler mi? Yani bu bir belgesel zaten hani orada sizin kendi diliniz var ama hani bir şeyler de gerçek zaten yani. Oradaki o sonrasındaki o diyaloğu ben biraz merak ediyorum açıkçası.
Ben biraz çekiniyordum acaba ne tepki gösterecekler diye ama genelde iyi geri dönüşler aldım. Biraz yani bizimle dalga mı geçiyorsun diye. Mizahi bir açıdan yaklaştığımı görünce onlar da mizahi bir şekilde aldılar filmi. Ama en çarpıcı yorumlardan biri filmin sonunda makas var. Bu makasla ne demek istiyorsun? Açık konuş diye bir yorum gelmişti. Ben de zaten filmde var yorumum demiştim. Asıl filmi çekerken ben biraz çekiniyordum. Yani onlara yaklaşırken ben size bıyıkla ilgili soru soracağım dediğimde gerçekten de ters tepkiler alırım diye düşünüyordum ama hiç öyle olmadı. İlginç bir şekilde yani daha mizahi ha bıyık mı? Tabii konuşalım.
Önemli bir
Anlat.
konu.
Anlat.
Önemli bir konu.
Evet,
Tabii ki de
evet.
konuşabiliriz.
Evet, yani bir yerden sonra ben de şaşırmaya başladım. İnsanlar, erkekler bu konuda konuşmaya istekliydi ve çekim sırasında da bayağı mizahi anlar yakaladık böylece.
Şimdi 34 taksiyle devam etmek istiyorum. Sanki bugün çekilmişçesine devam eden bütün sorunların aynı olduğunu gösteren bir film yani hakikaten. Yani filmin gerçekten hem yine güldüğümüz bir şeydi, salondaki o kahkahaları unutamıyorum. Ama bir yandan da o yani o kadın taksicilerle ilgili olan keşifler de yani biz hani durup baktığında hani bugün biz bilmiyoruz kadın taksici çok kim az. Var çok az. Hani orada o zaman bile hani aa yani kaç tane var gibi bir noktayla bakmıştım ben örneğin. Önce böyle teknik bir soruyla başlayacağım. Taksinin tepeden görüntüsü olan sekanslar var. Ve ben hani hep şöyle düşündüm ya bu çok ağır bir kamera. Bu zamanın bir teknolojisi değil. Ve onu oraya nasıl monte ettiler? Ve hani ona nasıl bir yolculuk yaptılar İstanbul sokaklarında? Çünkü bir yokuş çıkma ve inme sahnesi var evet, o kameralı evet. haliyle. Ve şey benim kalp krizi geçirdiğim şey kırıldı mı acaba ne oldu sonunda ya falan dediğim bir nokta. İlk bununla başlayayım. Sonrasında yine bir soru soracağım 34 taksiye dair.
O aslında çok 3 farklı kamerayla çekildi film. Betacam kameralarla yani eski tip haber kameralarıyla da çektiğimiz oldu. Fakat o arabaya monte edilen kamera bir Canon XL1'di. O benim kameramdı ve çok ağır bir objektifi vardı. Evet ama kameranın tam tepesine monte edildi. Galiba yanına da monte ettiğimiz bir şey oldu. Yani öyle bir aparat kiraladım ve o şekilde çektik. Tabii ki ben de aynı şekilde kalp krizi geçirdim yani kameraya ne olacak diye. Ama o şekilde de çok güzel görüntüler elde ettiğimizi keşfettim, fark ettim. Ayrıca bir tane daha mini DV kamera vardı. Onunla da çekimler yaptık. Yani 3 farklı kamera kullanıyoruz orada. Çünkü İstanbul'un içinde o kaosunda dolaşırken yani bazen bir binanın tepesine çıkıyorduk, bazen çok alakasız bir kafeden çekiyorduk. Bazen inşaatın tam içinde duruyorduk, buldozerler üstümüze geliyordu. Yani trafiğin tabii ki her noktasında duruyorduk. O yüzden de o anda elimizde olan kamera neyse onunla çekiyorduk.
Şunu merak ettim ben bu filme dair. Aslında o kadar fazla söyleşi var ki. Çünkü bir taksiyle aslında bütün gününü geçiriyorsunuz birlikte. Yani çok fazla kayıt almışsınız ve çok fazla veri çıkmıştır diye düşünüyorum.
İnanılmaz çok. Hatta yani gösterdiğimizin 2-3 katı. Ama tabii ki elemek zorunda kaldık ve onları oturup o zaman şimdiki gibi böyle deşifre programları da yoktu. Onların hepsini oturup dinledik, deşifre ettik Haşmet'le beraber. Ben ilk başta kendim çekiyordum. Daha sonra Haşmet de katıldı sürece. Ve onların hepsinden yani gerçekten bir sosyolojik araştırma gibi bir şey çıktı. Çünkü yüzlerce taksiciyle konuştuk. Bu noktada tabii birçok erkek taksiciyle konuştuktan sonra yani benim kafamda şöyle bir soru işareti vardı. Yıllar öncesinin şoför Nebahat'ına neden rastlamıyorum? Yani böyle bir film karakteri var ama eminim ki gerçeklerden yola çıkarak yazılmış bir karakterdir ve şoför Nebahat nerede yani onu bulmalıyız gibi bir düşünce vardı. Öyle araştırarak önce Nevin'i bulduk ve Nevin de o böyle daha bıçkın diyebileceğim tavırlarıyla hatta arabaya ilk bindiğim gün böyle trafiğe olan öfkesi patlama falan gibi diyaloglarıyla tamam dedim doğru yerdeyiz. Daha sonra Sunay'la tanıştık. Mesela Suna da bambaşka bir karakterdi ama 30 yıllık taksiciydi. Hatta taksici, erkek taksiciler onunla böyle biraz yarışmaya çalışıyorlar. Sen ne zaman aldın ehliyetini? Ben senden bir ay önce almışım falan gibi böyle yarışlara giriyorlar. Ama Suna da hiç istifini bozmuyor. Hatta böyle o takılarıyla, yüzükleriyle, tesbihiyle, makyajıyla filan. Onun da yani bambaşka bir stili vardı. Çok hoşuma gitmişti. Daha sonra da Reyhan'la tanıştık. Reyhan da mesela hem taksicilerle iyi geçiniyor. Onlarla bir taraftan yani tavla oynuyor. İyi bir diyalogları var ama her işimi de kendim yaparım. Yani lastik patlasa kimseden yardım istemem. Oğlumu da kendim yetiştiriyorum gibi çok güzel bir tavrı vardı. Ondan da çok etkilendim. İyi ki varlar diye düşündüm.
Ben de öyle. Şunu merak ettim. Aslında söyleşiler devam ederken bir noktada durmanız gerektiğine karar vermek çok zor. Yani artık bitirmeliyiz. Birine soru sormayalım. Yani yeni bir hikaye çıkmasın artık de diyecek bir nokta gerekiyor. Hani o noktaya nasıl karar verdiniz?
O noktaya herhalde çok uzun süre çalışınca karar verdik. Tam nerede durduk bilmiyorum ama bu üç kadın taksiciyle çektikten sonra ben tamamdır dedim. Yani artık eksiğimiz kalmadığını düşündüm. Yakınlarımızdan da şöyle tepkiler alıyorduk. Bitmedi mi hala? Ne zaman bitireceksin? Hala taksiler üzerine mi çalışıyorsun? Evet, çok uzun sürdü. Ve o nokta, ama o noktaya varmak, o kararı vermek kolay olmuyor.
Evet, tahmin edebiliyorum. Filmin artık benim için yani bu kadar da olmaz dedirten noktası replikas oldu. Yani final sahnesi diyeyim, yani o finalde o bitiş ve jeneriğe eşlik etmesi çok hoşuma gitti. Ve şunu düşündüm, acaba replikasın o yıllarda sizin için bir karşılığı var mıydı? Ve hani nasıl seçtiniz onu? Onu da bir hikaye anlatırsanız çok mutlu olurum. Ben de çok replikası severek dinliyorum çünkü yani.
Replikasa buradan tekrar teşekkür ediyorum. Filme dahil oldukları için, kabul ettikleri için. Müziklerini çok severek dinliyordum. Konserlerine gidiyorduk. Konserleri de şahaneydi. Hatta hem İstanbul'da, unutamadığım Kars'ta bir konserlerine gittim. Gezici Festival dahilinde. O yüzden de mutlaka özellikle o trafiğin çetrefilli görüntülerinde ve İniş çıkışlarında o replikası müziği hep kafamda olan, yani filmde olması gereken, gerekir dediğim müzikti. O yüzden de yani onlara gittik, konuştuk. Sonra da müzik şirketinden de tabii izin almamız gerekti. Kabul ettiler sağ olsunlar. Bence filmi çok güzel, filme çok güzel bir boyut kattılar, zenginleştirdiler. Yani tam o filmin müziği replikası müziğiydi diye düşünüyorum.
Katılıyorum ya, kesinlikle. Şimdi ben Pencere'ye gelmek istiyorum. Zaten bu aslında sonra da ilk uzun metrajına da biraz böyle ilham veren projelerden biri. O da sanat projesiyle birlikte yaptığınız bir çalışma Pencere'ler. Onun yani hikayesi nasıl oldu, nasıl başladınız? O da böyle çok etkileyen ama bir yandan da şiirsel olan ve yine aslında İstanbul'a dair çok güzel şeyler söyleyen bir film diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim. Kentsel dönüşüm zaten hep tanık olduğum, üzerine düşündüğüm, kafa yorduğum bir konuydu. İstanbul'un merkezinde yaşıyorum, Beyoğlu'nda yaşıyorum ve her saniye değişiyor, dönüşüyor, yok ediliyor, komşularımız taşınıyor yerine, bambaşka komşular geliyor. Bu süreçte zaten üzerine düşündüğüm, arada da fotoğraflarını çektiğim, videosunu da çektiğim bir konuydu. Bu noktada Oda projesi de zaten bu konuda çalışmalar yapan bir sanat grubu ve tam da şu anda bulunduğumuz Galata'da, o yıllarda 2000'lerin başında Galata'daki İtalyan geçidindeki avluda bir dairede sanat eserlerini kolektif bir şekilde üreten, yani oradaki sakinlerle, avlu sakinleriyle, çocuklarla, kadınlarla birlikte üreten, kolektif projelere imza atan çok kıymetli bir sanat grubu Oda Projesi. Oradan, Oda Projesi'nden Seçil'i tanıyordum. Seçil bana Oda Projesi'nden bahsedince ve işte orada yaptıkları şeylerle ilgili bana bilgi gönderince ben de ne kadar güzel, ben de gelip görebilir miyim ve dahil olabilir miyim dedim. Onlar da o sırada bir Münih'teki bir sergiye bir video hazırlığı içindeydiler. Bu videoyu beraber yapabilir miyiz gibi konuşuldu ve Pencere'ler ortaya çıktı. Ben avluya gittim. Orası zaten gördüğüm bir yerdi, çok hayran olduğum bir yerdi. Çünkü o avludaki yaşam 24 saat birbirine bakarak, aynen filmin İsminde olduğu gibi, pencereden pencereye insanların birbiriyle konuşması, o yaşam kültürü, orası göç almış bir bölge aynı zamanda. Çamaşırların gidip gelmesi, sepetlerin iplerle sarkıtılması, sabah poğaça alınması, öğleden sonra öğrencilerin oradan geçmesi gibi çok güzel bir günlük akışı vardı bence. Tipik bir İstanbul mekanıydı yani. Orayı birkaç gün içinde belgeledik. Hem fotoğraf hem video çektik. O çektiğimiz videolardan da Pencereler videosu oluştu. İyi ki de yapmışız diyorum. Çünkü yani oraları belgelemek çok önemliydi. Şehrin hafızasını tutmak adına. Birkaç yıl sonra orası tamamen değişti, mutenalaştırıldı, nezihleştirildi diyelim. Şifreyle girilen bir yer haline geldi. Oradaki sakinlerin hepsi, apartman sakinlerinin hemen hemen hepsi taşındı, gitti. Bambaşka bir yere dönüştü. O yüzden de iyi ki çekmişiz diye düşünüyorum.
Oradan şimdiki zamana gelmek istiyorum. O da 2012'de bizim seyirciyle buluşan bir filmdi. Ve sizin aslında ilk kurmaca filminiz. Şeyi çok merak ediyorum ben. Tamam, yani ben belgesel değil, bir kurmaca yapmalıyım. Hatta bir uzun metraj film yapmalıyım kararını nasıl verdiniz? Onu biraz merak ediyorum. Hani belki bunu anlatırken de şimdiki zamanın da çıkış hikayesini anlatabilirsiniz.
Aslında hep kafamda olan bir şeydi. Yani belgesel kurmaca diye ayırmıyorum. Normalde sinema olarak bakıyorum. Yani çünkü ikisi de sinema dili ve görsel bir anlatımı var. Başından beri hem kurmaca hem belgesel ilgimi çeken iki alan. Şimdiki zamanda hikayesi de aslında 2011'de çektik ama 10 yıl öncesine dayanıyor çıkış noktası. O da bir arkadaşımın Amerika'ya gitme isteği ve bununla ilgili yaşadıkları, vize sürecindeki gayreti, karşılaştığı olaylar vesaire ve onunla ilgili, bu arkadaşım bir oyuncuydu ve bununla ilgili bir kısa film yapamaz mıyız diye konuşmuştuk. Ben de o süreç içinde onun bu Amerika'ya gitme mücadelesini yazmaya başlamıştım. Sahne sahne, hatta şöyle düşünmüştüm, vize formundan yola çıkarak bir kısa film yapabilirim. Vize formunda karşılaştığımız, bizi ürküten sorular, o asla cevap veremediğimiz, bizi potansiyel suçlu olarak gören veya sadece isimlere, sayılara ve adreslere indirgeyen, ünvanlara indirgeyen sorularla ilgili bir film yapmak. Daha sonra o arkadaşım gitti ve o proje kaldı ama hep üzerine düşündüm, notlar almaya devam ettim. Birazcık da aslında kendim de yıllar önce bir gidebilir miyim diye düşünmüştüm. Öyle bir girişimim olmuştu. Ona da tekabül ediyordu. Zaten bence insanın yazdığı her şey mutlaka yani kendi meseleleriyle ilgili oluyor özde. Bunun içine pencerelerdeki değişen, dönüşen İstanbul da girdi. Çünkü yaşadığımız şehir sonuçta bizim olmazsa olmaz parçamız. Biz değişirken şehir de değişiyor veya biz değişmezken şehir değişiyor. O yüzden o da dahil oldu yıllar içinde. Yine Haşmet'le beraber, Haşmet Topaloğlu'yla beraber yazmaya başladık. Projeyi, bir hikayeyi bir uzun metraj hikayesine dönüştürdük. O esnada da Fallar dahil oldu hikayeye. Şimdiki zamanın ana karakteri Mina bir falcıda iş arar ve kendini falcı olarak bulur. Biz de birçok fal kafeyi dolaşmaya başladık. Beyoğlu'nda o zaman daha fazla fal kafe vardı. Falcılarla konuştuk, onların deneyimlerini dinledik. Hem de kendimiz fal baktırdık ve fal kafelerde nasıl fal bakılıyor, genel yaklaşım nedir, onu gördük. Ama aslında şöyle bir şey var, biz zaten evde umutsuz olduğumuz zamanlarda birbirimize çok fal bakıyorduk ve fal bakarken de hem umut veriyorduk hem de aynı zamanda işte kafamızdakileri anlatmaya çalışıyorduk. Daha da geriye gittiğimizde annem fal bakardı ve ben de zaten annemin fal baktığı bir evde büyüdüğüm için her zaman çok merak ettiğim, ilgimi çeken bir şeydi. Hatta ara ara işte nerede ne görüyorsun anlatsana dediğim, onun da çok fazla sır vermediği bir alandı. Fallar da böyle dahil oldu diyebilirim hikayeye.
Ben şunu merak ediyorum. Aslında hep bahsettik işte taksi, bıyık gibi, bir de yüzücüler var aslında. O da benim çok sevdiğim kısalardan biri.
Dalgalar.
Ay, dalgalar, çok pardon.
Rica ederim.
Yüzücüler diye bir kitap okudum. O yüzden oradan aklımda kaldı.
Yüzücüler de diyebiliriz onlara. Çünkü evet, yani Boğaz'da bayağı iyi bir şekilde yüzüyorlar. Boğaz'ın dalgalarıyla mücadele ediyorlar ve de Boğaz'ın akıntılarıyla. O yüzden yüzücüler de güzel bir isim oldu onlara.
Evet, ve şunu soracaktım. Yani ilk kez aslında profesyonel oyuncularla çalışıyorsun. Daha doğrusu oyuncularla çalışıyorsunuz yani. Çünkü orada hep belgesel olduğu için hani insanlarla hani kısa bir şey üzerinden hızlı bir iletişim. Hani onların güvenini kazanmak gibi bir şey ilk gerekli şey belgeselde ama burada aslında yönetmenlik olarak oyuncularla ilk çalışmanız. Hani bunun bir gerginliği var mıydı üzerinizde? Onu merak ediyorum. Ve hani buna dair bir şey yaptınız mı?
Elbette ilk defa oyuncularla çalışmak benim için yani biraz endişe verici bir durumdu. Yani ben oyuncuların dünyasını her zaman çok merak etmişimdir. Sahne arkasını nasıl hazırlanırlar, neler yaparlar, nasıl içselleştirirler çok ilgimi çeken bir konuydu. Birazcık da oyuncuları anlayabilmek için şimdiki zamanın öncesinde ben kendim bir oyunculuk kursuna kaydoldum ve devam ettim. Galata Perform'da Özay Fethi'nin verdiği bir kurstu bu. Burada da yani işte genel olarak oyunculuğa başlangıç kursu gibi bir şeydi. Oyuncu olmak isteyen insanların geldiği bir yerdi. Bu benim için çok faydalı oldu. Neden? Çünkü oyunculuğun fiziksel yönünü, sezgisel yönünü yani tamamen siz oyuncu olduğunuz zaman neler yaşıyorsunuz? Onu deneyimlemek istedim. Çünkü bir oyuncuyla empati kurmaya, ona bazı şeyleri iyi anlatabilmeye ihtiyacım olduğunu düşündüm. Ve siz aynı şeyi yaşadığınız zaman tabii ki deneyiminiz bambaşka oluyor. Ve bence oyuncuyla daha iyi diyalog kurabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden de oyunculuk kursuna devam ettim. Çok faydası oldu. Bence her yönetmenin yapması gereken bir şey. Yani birkaç günlüğüne de olsa bir oyunculuğu tecrübe etsinler. Oyuncular neler yaşıyor? Mesela ağlamaya çalışsınlar yönetmenler veya kahkaha atmaya çalışsınlar. Ne bileyim koşsunlar, üşüsünler. Yani çünkü bunların hepsi oyuncuların yaşadığı şeyler. Sezgisel olarak o karakter olmaya çalışsınlar. Bu egzersizleri yapsınlar bence.
Bunu not olarak hemen yazıyoruz biz de. Ders 1, 101 olarak bunu böyle not ediyoruz yönetmenlik girişe. Şey merak ettim. Bu kahve falları ile ilgili bazen mesela bir kalp çıkan bir sahne var mesela falda. Şey diyorum. Fal yani o kahve falında kalp çıkana kadar yeni bir kahve mi demlendi acaba? Yoksa gerçekten çıktı mı diye düşündüm.
Gerçekten çıktı.
Çıktı değil mi? Süper. Bir yandan da şunu düşünmeye başladım. Ben bunu çok yeni izledim daha ama hani bunun tabii o zamanki festivallerde ya da işte salondaki insanlarla olan bağını biraz merak ettim. Yani mesela fala ilgisi olan bir insan acaba ne görüyordu baktığında? Ya da işte size böyle müdahale eden oldum. Hayır orada öyle bir şey dedi ama o öyle değil falan gibi.
Kesinlikle.
Oldu mu böyle şeyler? Biraz böyle seyircilerden bu filme dair nasıl dönüşler oldu o yıllarda onu duymak istiyorum.
O çok eğlenceli geri dönüşler oldu. Şimdiki zamanın soru cevaplarında festivallerde genelde kahve falıyla ilgili seyirciler yorum yapmaya başladılar. Örneğin ben gördüm Amerika'ya gidecek fincanda yol vardı diyen de oldu. Veya ona yanıt verip de hayır ben öyle görmedim bence burada kalacak ve diğer karakter Fuzzy ile beraber bir kendi kafelerini işletmeye başlayacaklar. Burada kendine yeni bir hayat kuracak diyen oldu. Bunun gibi birçok yorum geldi. Hatta bazıları ben başka şeyler gördüm ama söyleyemeyeceğim gibi yorumlar da oldu.
Peki.
Ama en çarpıcı yorum da şuydu. San Francisco Film Festivali'ndeki gösterimden sonra bir kadın seyirci şey dedi. Siz benim yaşadıklarımı yazmışsınız dedi. Ve şöyle anlattı, Yunanlıymış, San Francisco'ya gelmiş ve ilk geldiğinde iş aramaya başlamış, uzun süre işsiz kalmış. Daha sonra bir Türk lokantasında falcı olarak çalışmaya başlamış. Ben burada fal bakarım, acaba çalışabilir miyim demiş ve oradakiler de tabii gel neden olmasın demişler. Filmin hikayesine gerçekten çok benziyordu, bu da çok şaşırtıcıydı, çok çarpıcıydı bizim için.
İnanılmazmış gerçekten. Galiba böyle filmler böyle hikayeleri de çağırıyor gibi hissediyorum bazen.
Doğru.
O his olarak öyle bir şey var bende de.
Doğru doğru çok doğru yani aynı şeyi çok benzer şeyleri aynı aynada da yaşadık. Yani aynı oyuncuların hikayesini anlatıyor kadın oyuncuların. daha sonraki mesela soru cevaplarda özellikle yolun başında olan kadın oyunculardan böyle tepkiler geldi. Yani bizim yaşadıklarımızı, kaygılarımızı, geçtiğimiz yolları anlatmışsınız diye tepkiler geldi gerçekten de. Biraz da filmlerde buna alan açmaya çalışıyorum, çalışıyoruz. Yani böyle ne şimdiki zamanda ne de aynada çok hazır cevaplar, formüller yok. Yani boşluklar var, seyircinin hayal gücünü canlandırabileceği alanlar var. O yüzden de örneğin şimdiki zamanda falları izlerken onların da yorum yapmasına izin veren bir anlatım var. Aynada da aynı şekilde sahneye bakarken veya oyuncuların rüyalarını dinlerken kendi sahnesini veya kendi rüyasını da düşünebilir insan. Öyle olsun istedik.
Şimdi aynaya gelecektim. Çok güzel oldu bu pas bana. Aslında benim sizinle tanışma filmim Ayna. Ve hani filmi ilk izlediğimde hani ya bu aslında tamamen üretmekle ilgili. Yani oyuncuların biz de üretim kaydında nasıl bunu kaydetmeye çabalıyorsak yine Bilge Olgaç'ta söylediğim gibi hani bu da bunun hani benimkini film yapılmış hali gibi dediğim bir nokta. Ve
harika.
Hani film bittiğinde ben hani şey düşündüğümü çok net hatırlıyorum. Hani adının Ayna olmasının verdiği bir şeyle bir oyuncu hayatı boyunca kaç kere aynaya bakıyor? Hani tüm o hazırlık sürecinde işte rol geçerken, işte oyun ezberlerken, aynadan kendini görüp çalışmaya çalışırken. Hani o ayna bendeki yankısı, hissi oydu yani. Bir yandan da tabii şey de var hani böyle eski masallara gidecek olursak. Şu an böyle bayağı hızlı akışla düşünüyorum ben de ama. Ayna söyle bana var mı benden daha güzel. Böyle çocuk masalında dinlediğimiz bir şey de hatırlatıyordu ama. Hani net olarak film bittiğinde benim aklımda kalan buydu. Şimdi siz
güzel bir soru.
Siz de söyleyince bu oyunculuk eğitimi aldım deyince galiba hani aslında bunun da çıkış noktası sizin o aldığınız eğitim gibi düşündüm ben de. Peki o zaman bu sefer isimden başlayalım. İsme nasıl karar verdiniz diye sorayım. İlk çıkış noktası oyunculuk eğitiminiz diye düşünüyorum ben de çünkü.
Ama öncesinde de hem oyunculuk eğitiminin çok faydası oldu ama daha doğrusu oyunculuk eğitimi bana bunu düşündürmeye başladı ama ben sahne arkasını, kulisi, oyuncuların dünyasını hep çok merak etmişimdir, büyüleyici bulmuşumdur. Estetik olarak da çok beğendiğim bir alan bu. Örneğin daha da yıllar öncesinde Uzak Doğu seyahati yapmıştım ve Uzak Doğu seyahatinde Çin operasını görme imkanım olmuştu ve çok ilgimi çekmişti. Çok renkli bulmuştum. Sonra da Hong Kong'da oradaki operadan izin alıp onların fotoğraflarını ve videolarını çekmiştim sahne arkasında. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Nereden geldiğimi bilmiyorlardı, ne yaptığımı da bilmiyorlardı ama kendi akışları içinde onları fotoğraflamıştım. Daha sonra da yine aynı şekilde Şangay'da, Tayvan'da o seyahatler sırasında Çin operasıyla ilgili bir sürü fotoğraf çektim ama sahne arkası. Ve daha sonra da onlarla bir sergim olmuştu. O yüzden de estetik olarak da o sahne arkasının aynanın renkleri, ışıkları, oyuncuların hazırlanırken ki o konsantrasyon anları bence çok büyüleyici bir şey. Çünkü bambaşka bir karakteri düşünüyorlar, bambaşka bir psikolojiye girmeye çalışıyorlar. Bunlar hep böyle bir şekilde kafamın arkasında olan görüntülerdi, imgelerdi, düşüncelerdi. Sonra oyunculuk kursu tabii ki kafamda filizlenmesine yol açtı ama asıl şimdiki zamanın hazırlık sürecinde başladı diyebilirim. İki çıkış noktası var. Birincisi oradaki oyuncu Şenay Aydın'ın Frida ile ilgili tutkusu, Frida Kahlo tutkusu bana bahsetti ve Frida Kahlo ile ilgili Türkçe Kürtçe bir oyun hazırlamaya çalıştığını ve oynamak istediğini söyledi. Bu da bana çok ilginç geldi çünkü bir üretim süreci içindeydi ama aynı zamanda da bir özdeşleşme içindeydi. Yani başka bir sanatçıya duyduğumuz ilgi, tutku, merak, kendimizi başka bir sanatçıda onun eserlerinde görmemiz ve ondan güç almamız. Yani Frida'nın acılarını sanat eserine dönüştürmesinin başkalarına verdiği ilham ve güç, bütün bunlar vardı bu onun hazırladığı oyunun içinde, hazırlamak istediği oyunun içinde. Ben de bu ileride bir hikayeye dönüşebilir mi diye konuştuk. Hatta o sırada Frida Kahlo sergisi vardı, Frida Diego sergisi vardı. Onu gezdik, onu çektik. Görüşmelerimize devam ettik. Bir taraftan da şimdiki zamanın oyuncu seçmelerine devam ediyordum. Çünkü oradaki ana karakterin arayışı içindeydik. Ve oyuncu seçmelerinde de birçok genç kadın oyuncuyla tanıştım. Onlarla konuşma, onları tanıma fırsatım oldu. Onların çoğu da hem televizyondaki dizilere başvuruyorlardı. Bunların çoğu da Osmanlı dizileri ve harem rolleriydi. Hem de aynı zamanda bağımsız tiyatrolarda oynuyorlardı. Bazılarını da gidip izleme imkanım oldu. Çok da iyi oyunlardı. Ama bağımsız tiyatroda tabii ki yani para kazanma imkanı çok az. Çok idealist bir alan oyunculukta. Bir taraftan ona devam ediyorlardı ama bir taraftan da hayatta kalmak için ticari bir yere yönelmek zorundaydılar. Bu ikilem benim çok ilgimi çekti ve bu da nasıl bir şeye dönüşebilir diye düşünürken Aylin karakteri canlandı gözümün önünde. Yani Aynı Aynanın ilk çıkış noktaları böyle diyebilirim. Daha sonra da yıllar içinde Laçin Ceylan'ı tanıdım. Laçin Ceylan beni tiyatrosuna davet etti, bir tiyatroya. Orada oyun izledim, Etna oyununu. Çok etkilendim. Sonra Aynı Aynaya da dahil ettik Etna oyununu. Aynı zamanda da oyunculuk kursu verdiğini duyunca çok heyecanlandım ve izlemek istedim. Gözlemci olarak beni kırmadı. Hatta şey dedim, yani sizi hiç rahatsız etmem, görünmez olurum. Çünkü intim bir alan bu, yani sonuçta kabul etmeyebilirdi, sağ olsun etti. Ve verdiği ilk derste, daha doğrusu benim gözlemlediğim, gittiğim ilk derste oyuncu adaylarına rüyalarını anlattırıyordu ve rüyalarını canlandırmalarını istiyordu. Bu da benim için çok inanılmaz bir şeydi. Çünkü biz de Haşmet'le senaryoya rüyaları nasıl dahil edebiliriz? Oyuncuların rüyalarını filme doğal bir şekilde, organik bir şekilde nasıl dahil edebiliriz diye konuşuyorduk. Yani sanki bu düşüncemizin cevabı gibiydi. Çok güzel bir tesadüftü, büyülü bir tesadüftü bence. Bir taraftan da Laçin'i izlerken şeyi düşündüm. Bu hikayenin bir ana karaktere daha ihtiyacı var, bir merkeze ihtiyacı var böyle. Diğer karakterleri toparlayacak, onların ayaklarının yere basmasını sağlayacak ve hikayeye boyut katacak bir ana karaktere daha ihtiyacı var. O da Lale karakteri. Böyle oluştu diyebilirim.
2019'da çekimleri tamamladınız. Post prodüksiyon süreci de
tam 4 yıl önce şu anda 4 yıl öncesinde çekimlerin ikinci haftasına girmiştik.
Pandemi sürecinde de aslında post prodüksiyon süreci tamamlanmış oldu. Kurgu ne kadarlık bir sürede bitti?
Kurgu pandemi sürecine denk geldiği için bayağı uzun sürdü. Yaklaşık bir yıl sürdü diyebilirim. Aralar vererek ilerledik. Tabii filmin ek çekimlerinden hemen sonra karantinalar başladı. O yüzden de ara verdik. Bir ara evden yapmaya çalıştık online. Fakat online kurgu yapmak çok zor bir süreç. Bir kere internetle ilgili sıkıntılar oluyor. Bir de yani bir araya gelip de üzerine konuşmak, fiziksel olarak yapmak bambaşka bir şey. Sonra da ara verdik ve tekrar fiziksel olarak devam ettik. Burada kurgucumuz Evren Luş'u anmak istiyorum. Çünkü filme çok büyük bir emeği var, çok büyük katkısı var. Filmi gerçekten sahiplenerek, çok severek çalıştı. Bazı sahneleri defalarca üzerine konuştuğumuz, tekrar tekrar kurguladığımız anlar oldu. Kurguyu ben zaten çok seviyorum. Kendim de daha önce kurgu yaptığım için. Haşmet de aynı şekilde, o da daha önce kurgu yaptığı için. Yani ikimiz de çok seviyoruz. O yüzden Haşmet de arada kurguya dahil oldu ve bu şekilde tamamladık. Çok zevkliydi benim için.
Ben şey soracaktım. Aslında Manolya'nın hikayeye nasıl dahil olduğunu da bu noktada merak ediyorum biraz. Yani Aylin karakteri güzel ama siz Manolya'ya nasıl tanıştınız? O kasta nasıl dahil oldu? Çünkü bence çok iyi bir şeyle tanıştık, iyi bir oyuncuyla tanıştık. Ben Manolya'nın bayağı fanıyım şu an.
Buradan, ne güzel.
Buradan
harika,
ona da
çok sevindim.
Selam vermiş olayım. Ya aslında şunu söyleyecektim. Soruya geçmeden önce bu cümleyi de geçirmek isterim. Sizin aslında kurmacalarınız da belgesel gibi bana sorarsınız ama tarz olarak değil de hani yani anlattığı şey belgesele konu olabilecek bir şey, kurmacı olarak anlattığı için galiba benim de özellikle üretme konusunda bağ kurabildiğim bir nokta oluyor bu iki filmde. O yüzden Manolya'yla nasıl tanıştığınıza geçelim.
Manolya Ayna Ayna'da aslında kamera arkası ekibin bir parçasıydı ve reji ekibindeydi. Yardımcı yönetmenlerden biriydi. Filmin hazırlık sürecinde birlikte çalışmaya başladık. Hem filmin oyuncu seçmelerinde beraberdik, hem aynı zamanda mekan gezmelerini beraber yapıyorduk. Birçok hazırlık sürecinin birçok aşamasını beraber geçirdik. Ben bir taraftan da kas direktörümüz Erengül Öztürk'le beraber oyuncu seçmelerinde hem diğer karakterleri hem de Aylin'i arıyorduk. Manolya bütün bu aşamalarda yanımdaydı reji ekibinin bir parçası olarak. Daha sonra ama ben bir taraftan da şöyle düşünüyordum. Yani Aylin gözümün önünde canlanıyordu ve sezgilerim bana Manolya'nın Aylin olduğunu söylüyordu. İçimdeki ses bana yani Aylin burada ve sen onu görmelisin, görüyorsun aslında diyordu. Fakat o iç sesi dinlememiz biliyorsunuz bazen uzun sürebiliyor. Daha doğrusu ona kulak vermemiz uzun sürebiliyor. Bence sürmemeli bu arada. Ve Manolya'yla da Aylin'de konuştuğumuz zamanlar oluyordu. Hatta senaryoda genç dili nasıl olmalı, Aylin nasıl konuşur bunun gibi diyaloglarımız da olmuştu. Çekimlerin başlamasına 2 hafta kalaydı sanırım. Manolya'ya bu düşüncemi açtım. Aylin rolünü teklif ettim. Ve yani o da denemek isteyeceğini söyledi. İlk başta biraz tam karar veremedi. Bir düşünme süresi istedi. 1 hafta sonra denemeye karar verdiğini söyledi. Ben de çok sevindim çünkü gerçekten de Manolya'da bir oyuncu ışığı görüyordum. Oyuncu olabileceğini düşünüyordum. Yani böyle bir inancım vardı. Kendisinin hiç böyle bir düşüncesi yoktu. Kamera arkasına hiç geçmemişti. Ama nedense dediğim gibi sezgilerim bana onun oyuncu olması ve Aylin olması gerektiğini söylüyordu. Bu şekilde ilerledik. Kas direktörümüz Erengül Öztürk de çok yardımcı oldu. Özellikle bazı oyunculuk egzersizleri yapması konusunda. Sonra da şöyle bir hazırlık sürecinde şöyle bir şey düşündüm ve Manolya'ya teklif ettim. Aylin'in gözünden bir günlük yazmasını istedim. Aylin'in günlük rutiniyle ilgili neler yaşıyor, neler hissediyor, neler düşünüyor. Bütün bunları dahil etmesini istedim. Manolya çok farklı ve yaratıcı bir günlükle geldi bana. Aylin'in hem günlük rutinini yazmıştı hem de aynı zamanda sesler, kokular ve böyle daha farklı tecrübelerini de katmıştı. 5 duyusunu da katmıştı Aylin'in. Bu da beni çok etkiledi. Bence aynı zamanda Aylin'in iç dünyasına da yaklaşması için bir vesile oldu diye düşünüyorum.
Katılıyorum. Zaten bu günlük dediğim şey, yani 3. kez söyleyeceğim ama yani lütfen üreten insanlar günlük tutunuz diye. Buradan yine kendi isteğimi böyle insanlara söylemeye devam ediyorum.
Kesinlikle çok güzel bir şey.
Kesinlikle. Ben şimdi seyirciyle kurduğu bağa biraz gelmek istiyorum ama şeyden bahsettik az önce de biraz şimdiki zamanı konuşurken. Hani aslında oyuncu olmak isteyen insanlar yine size böyle söylediğini Q&A'larda. Ama yani aslında şu var bir noktada. Hiç oyuncu olmak istemeyen bir insanın da kurduğu bir bağ var bu filmle. Yani biraz onu duymak istiyorum sizden. Yani seyirciyle kurduğu bağ özellikle festivallerde nasıl geçiyor sizin için?
Çok güzel tepkiler aldık. Yorumlar çok değişik ve çeşitliydi. Yani özellikle genç seyirciden çok değişik tepkiler aldık diyebilirim. Çünkü filmdeki süreci önemseyen tepkiler vardı. Yani çünkü film aynı zamanda dediğiniz gibi sadece oyunculuk üzerine değil, biraz kendini keşfetmek, kendini bulmak, kendi yansımanı görmek, üzerine düşünmek ve yapmak istediğine karar verip kendini gerçekleştirmek üzerine bir film. O yüzden de birazcık da filmdeki klostrofobik havayı ve bir kuşatma içinde olma duygusunun çok iyi geçtiğini söyleyenler oldu. 2 çeşit tepkiler aldım. Bazıları daha karanlık buldular, bazıları daha umut verici buldular. Ama çok çarpıcı yorumlar da aldım. Örneğin bir genç bir öğrenci uçan süpürgede Alice Harikalar Diyarı'nın bir Kafkaesk versiyonu dedi. Bu da çok ilginç geldi bana. Sonra filmden bir diyaloğu defterine yazmamı istedi. Başka bir festivalde örneğin Frida'nın defterleriyle ilgili ilginç bir tepki aldım. Neden bir satır boş bırakıyordu diye sordular. Acaba o satırı yani kafasında Frida Kahlo mu dolduruyordu gibi çok ilginç bir soruydu. Onun dışında Foça'daki festivalde şöyle bir şey oldu. İki seyirci de belli bir dönemden sonra emekli olduktan sonra tiyatro dersleri almaya başladıklarını, drama kurslarına gittiklerini ve bunun onlarda çok farklı kapılar açtığını, filmden de bir şeyler öğrendiklerini, oyunculukla değil sadece kendini ifade etmekle ilgili bir şeyler öğrendiklerini söylediler. Yani bunun gibi çok güzel tepkiler aldım diyebilirim.
Şaşırmadım diyorum ben de buna. Film izlemek isteyenler film Mubi'de yayında. Oradan izleyebilirler diye de ben son cümlemi söylemiş olayım. Berna Hanım çok teşekkürler geldiğiniz
Ben
için.
teşekkür ederim.
Benim için hiç unutamayacağım bir bölüm oldu. Çünkü gerçekten bir külliyatı konuşmuş olduk. Yerli sinemamızın da aslında bir 30 yılını konuşmuş olduk. O yüzden ben de çok mutlu oldum. Postane Stüdyo'da katkılarına dolayı teşekkür ediyorum. Dinleyenlerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere.